Burası Ahval. Doğru haberciliğin ve özgür yorumların odak noktası. Podcast yayınımıza hoş geldiniz.
Kerim Aslan Moskova'dan herkese merhaba. Kerim Bey, her zaman olduğu gibi hoş geldiniz.
Hoş bulduk Ali Bey, merhabalar, iyi günler.
Sağ olun, teşekkürler. Libya'yı konuşmaya devam edeceğiz. Çünkü gündem bölgede, Orta Doğu'da daha öne çıkan gündem Libya. Önceki hafta da konuşmuştuk. Bir sıcak tansiyon yükseliyordu ama bu hafta biraz daha belirginleşti bu tansiyon yükseliş şekli. AFP'nin bir haberi vardı, ben onu soracağım ilk önce. Rusya ve Türkiye'nin Suriye'deki güç mücadelesini Libya'ya taşıdığını, orada devam ettiklerini güç mücadelesine dair bir haberi vardı AFP'nin. Bugün de işte Hafter tehdit etti Türkiye'yi. Dedi ki Türk hedefleri artık tüm zamanların en büyük hava saldırısıyla tehdit altındadır gibisinden bir açıklama yaptı. Dışişleri de ona karşılık verdi falan filan. Ne oluyor yani, Rusya ve Türkiye taşıdı mı oraya? Yani zaten paralı askerler aracılığıyla zaten bir savaş vardı da üstü kapalı. Şimdi nedir durum yani? Rusya ile Türkiye Libya'da ne yapıyor? Nedir pozisyonları?
Şimdi taşıyor ama o mücadele Suriye'den Libya'ya taşınıyor belki Türkiye-Rusya arasındaki. Ama Suriye'deki de henüz yani bitmiş değil. O mücadele Suriye'de devam ediyor. Yani tamamen oraya taşırken Suriye'deki defter kapanmış değil, yani öyle söyleyelim. İşte sizin de dediğiniz gibi bu Hafter bayağı bir zarar gördü şu son 1-2 haftadır. Bazı işte Elvatiye üssü deniyor, askeri üs.
Evet, kritik.
70'li yıllarda herhalde İngilizler, Amerikalılar zamanında, yani onların yaptığı bir üsmüş bildiğim kadarıyla. Hatta 2011'deki bu Kaddafi'nin gidişi sürecinde veya öldürülmesi sürecinde NATO'nun bir hava bombardımanı oluyordu. O hava bombardımanı olmuştu o dönemde. Hani Rusya da veto vermemişti hatırlarsanız. O sırada da o üs hiçbir zaman bombalanmamış. Yani öyle bir durum var. Stratejik bir üs, öyle söyleyelim. Ama Trablus'un yakınlarında, yani 100 kilometre civarında falan, ülkenin batı tarafını daha ziyade belli ölçüde, oradaki dengeler bağlamında, askeri dengeler bağlamında etkili bir üs. Ama ülkenin doğu tarafı, işte Bingazi, Tobruk tarafları, oralar açısından çok kritik dengelerin değiştiğini söyleyemeyiz. Daha ziyade Trablus'a olan yönelik o Hafter'in yaptığı harekatta güç dengelerinin değişmesi söz konusu. İşte bu Elvatiya üstüne, daha doğrusu şöyle söyleyelim. Hatırlarsanız bu Nisan sonu gibi Hafter bir açıklama yayınlamıştı. Demişti yani ülkenin tek hakimi benim tarzında. Ama ondan sonrasında hatırlarsanız yine Rusya tarafı ortada bir açıklama yaptı. Evet. Yani biz Hafter'in dediğine katılmıyoruz. Tam yani onaylamıyoruz. Ortak, yani bir diyalog, karşılıklı Sarraç tarafıyla birlikte diyalog olması taraftarıyız. Yalnız bir açıklama yaptı. Hatta yine Hafter'i destekleyen o doğudaki yine meşru olarak uluslararası planda, yani Birleşmiş Milletler'in de meşru olarak kabul ettiği bir temsilciler meclisi var. Onun da başındaki isim bir açıklama yapmıştı o dönemde. Yani Sarraç tarafıyla birlikte bir siyasi geçiş sürecinin başlatılması taraftarıyız diye. İşte başkanlık konseyi olsun ama hükümetin başındaki ile başkanlık konseyinin başındaki isim aynı gruptan olmasın. Yani Sarraç veya Hafter grubundan olmasın. İkisi de ayrı gruplardan olsun diye biraz ortada bir açıklama yapılmıştı. Rusya'da zaten Agile Salih zannediyorum ismi, Temsilciler Meclisi'nin başkanlığı, doğudaki hükümetin, doğudaki güçlerin diyelim. Dolayısıyla Rusya'da onun zaten o açıklamayı yaparken Rusya ile temas halinde yapmıştı. Şimdi daha sonrasında ise zannediyorum 8-9 Mayıs'tı herhalde, Hafter tarafı Trablus'ta tekrardan, yani tekrardan değil zaten sürekli devam eden bir Trablus'a yönelik bir harekat var. Hatta o sırada 8-9 Mayıs'ta zannediyorum Türk Büyükelçiliği ve İtalyan Büyükelçiliği'nin yakınlarına Hafter tarafı füze fırlatmıştı yakınlarına. Türk Dışişleri'nin açıklamasına göre herhangi bir zayiat almadı. Yani elçilik veya hem can hem mal kaybı söz konusu olmadı ama ciddi bir tehdit olmuştu. Ve bu aşamadan sonra yani 9 Mayıs'tan sonra Türkiye tarafı dronlarla özellikle silahlı dronlarla Ulusal Mutabakat Hükümeti'ne, Sarraç tarafına daha da ciddi bir destek verip o dronlarla saldırıları, Haftar'a yönelik saldırıları arttırmaya başlamışlardı. Ve işte bu Elvatiya üssü bu süreçte alındı. Geçtiğimiz günlerde Sarraç tarafının kontrolüne geçti. Dediğim gibi önemli bir üs ama Libya'daki yani Haftar'ın tamamen saf dışı kalacağını söyleyemeyiz. Yani çok da umurumda değil benim Haftar da yani objektif açıdan bakıldığında kastediyorum. Daha ziyade Trablus'un korunması bağlamında ve Libya'nın batısındaki askeri güç dengeleri açısından Sarraç lehine bir durum söz konusu şu an itibariyle. Nitekim işte Tunus'a kadar olan sınıra kadar olan bölgeyi de yine Trablus'tan Tunus tarafına kadar olan bölgede de bazı mevziler, bazı kasabalar, şehirleri kontrol altına alabildi bu süreç içerisinde Sarraç tarafı. Ve dolayısıyla batısı az çok belli ölçüde, önemli ölçüde Sarraç tarafının kontrolüne geçti diyebiliriz. Ancak burada tabii şöyle bir durum ortaya çıktı. Bu Elvatiya üssü, askeri üssü Sarraç tarafının kontrolüne geçerken orada Pantsir hava savunma sistemleri var. Onlar zannediyorum 3 sistem orada hasar gördü. Hatta bir tanesini Trablus sokaklarında Sarraç'ı destekleyen o gruplar yani sokaklarda gezdirdiler öyle söyleyeyim. Sanki zafer havası verme bağlamında biraz da. Ama onun da haricinde yine 3 sistem de yine Pantsir sistemi de yani Hafter'in elindeki Pantsir sisteminin de diğer şehirlerde birkaç şehirde de Vişkev, bir iki de Tarhun'da herhalde imha edildi. Yani Türkiye'nin dronları tarafından öyle söyleyelim. Silahlı insansız hava araçları. Dolayısıyla ve tabii bu dronları daha ziyade Birleşik Arap Emirlikleri, Rus dronları bunlar. Pantsir sistemleri, Rus sistemleri, hava savunma sistemleri ama bunlar Rusya'nın bizzat kendi eliyle Hafter tarafına teslim ettikleri değil, Birleşik Arap Emirlikleri'nin Rusya'dan daha önceden aldıkları ve Birleşik Arap Emirlikleri'nin taşıdığı, Hafter'e destek için taşıdığı sistemlerdi bunlar. Dolayısıyla orada bir ciddi bir o Pantsir sistemlerinin imha edilmesi Rusya'da nasıl diyelim yani tekrardan kulakların, gözlerin Libya'ya çevrilmesine neden oldu. Dikkatlerin Libya'ya çevrilmesine neden oldu. Hatta yine Pantsir sistemlerinin haricinde bu yine elektronik harp sistemi diye geçen Sovyetler döneminden beri Rusların kullandığı Krasuha denilen yani radar karşı tarafın radar sistemlerini hedef alan elektronik harp sistemleri bunlar. Krasuha sistemleri. Bunun da yine hasar gördüğüne dair Hafter'in elindeki bu sistemlerin de hasar gördüğüne dair haberler Rus medyasında yer aldı. Yani bu da büyük ihtimal bu da doğru olsa gerek. Çünkü birden fazla yerde yer aldı ve sanki bilgi mahiyetinde paylaşıldı bunlar. Dolayısıyla bu pansillerin yanı sıra Krasuhaların, Krasuha sisteminin imha edilmiş olması Türk dronları tarafından ve yine bunun da haricinde şöyle haberler düştü. Büyük ihtimal bu da doğru gibi gözüküyor ama işin iç mahiyetini tabii bilemeyiz. O da şu, Elvatiye üstüne işte Sarraç güçleri ve neticede Türkiye'nin dronları bizzat oraları bombalarken üste veya çevresinde bulunan bazı Wagner, işte Rus paralı askerleri biliyorsunuz. Wagner şirketin adı, özel askeri şirket. Hani antiparantez şunu da söylemiş olayım. Yani Rusya'nın yasalarında ülke içinde özel askeri şirket yasaktır. Ama ülke dışında herhangi bir yasa yok. O boşluktan faydalanıyor biraz da bu şirketler.
Bu ama da devlete reddediyor bu.
İşte o boşluğu bilerek yani o yasayı bilerek çıkartmadılar. Yani bir iki sene önce Duma'ya gelmişti. Birleşik Rusya işte Putin'in lideri olduğu parti. Yani o yasayı onaylamadılar veya sürüncemede bıraktılar falan. Geri çekildi bilmem. Yani o çünkü yurt dışında o esneklik sağlıyor. Devlet ölürse, kalırsa neticede devletin askeri değil. Bizzat Rus askeri, subayı değil falan diyorsunuz. Ama kazanırsa da yaptığınız anlaşmalara göre kazançlar sağlayabiliyorsunuz mesela. Veya işte bugün Wagner diyelim ki Hafter'in tarafında, yani Sarraç'ın tarafına geçeceklerini düşünmüyorum. Çünkü Sarraç'ın ideolojik anlamda da Rusya'sından çok netameli o anlamda. Ama hani velev ki yani Sarraç tarafı ülke genelinde kontrol sağlıyor olsun, Rusya ne diyecek? Yani benim zaten resmi bir askerim yoktu. Dolayısıyla zaten Sarraç tarafıyla da bir teması vardı. Yani bu Wagner veya özel askeri şirketler devletlere yurt dışında operasyonel esneklik sağlıyor. Yani onu söylemek lazım. Dolayısıyla işte o sırada yani El-Vatiye üssü çevresinde o harekat yapılırken Türkiye'nin desteklediği, orada da Wagner güçlerinden bazılarının yaralandığı, belki de öldürülmüş de olabilir. Tabii bilmiyoruz, can kaybı da olabilir. Ama o yani yaralandıklarına dair haberler düştü ve Rusya hatta hızlı bir şekilde Himeymim üssünden, Suriye'deki Himeymim üssünden İl-76 bu hastane uçakları var Rus Savunma Bakanlığı'nın. 100-120 yaralı falan taşıyabiliyor. Bunların hızlı bir şekilde hemen Himeymim'den Libya'ya, bu El Marj zannediyorum bir üst şehri, orada da havalimanı var, oraya, Bingazi taraflarında o da. Oraya hızlı bir şekilde sevkiyatı yapıldığı ve bu eğer yaralanan yani askerlerin de, Wagnercilerin de, Wagner askerlerin de, paralı askerlerin de oradan taşındığı, yani Libya'dan Suriye'ye ve muhtemel ki Suriye'den de sonrasında Rusya'ya taşınmış olabilirler. Yani çünkü Rusya Savunma Bakanlığı olsun veya Rusya dediğim gibi resmi olarak Wagner'in arkasındayız demiyor ama bu konuda yardımcı olabiliyor. Yaralandığı zaman taşıyabiliyor falan veya işte o konularda lojistik destek sağlayabiliyor. Bu benzer şey mesela Deir ez-Zor'da 2017 veya 18'di zannediyorum, Şubat ayında. Orada da Wagner'ciler yaralanmışlardı. Amerika orada hava harekatı gerçekleştirmişti ve 200-250 deniyordu yani orada. Yaralanan, ölenler de var 100-150. Onların taşınması noktasında da yine St. Petersburg ve Moskova'daki askeri hastanelere getirilmişlerdi. Dolayısıyla orada bir şöyle bir durum oldu. Yani El-Vatiye askeri üssünün Sarraç tarafının kontrolüne geçmiş olması Rusya'da kaşların kaldırılmasına neden oldu. Ve hemen aynı gün zaten 18 Mayıs'tı zannediyorum. Yani 2-3 gün önceki hadise bu. Öğle saatlerinde de öğleden sonra Putin Erdoğan'ı aradı. Evet. Yani Kremlin'in açıklamalarında bu tarz böyle Erdoğan'la olsun, diğer liderlerle de buna dikkat ediliyor ama özellikle Türkiye ile ilişkilerde çok dikkat ediliyor. Türkiye tarafı inisiyatifiyle, talebiyle arandığı zaman kesinlikle o belirtiliyor. Yani Türk tarafının talebiyle yapılan telefon görüşmesi deniyor mesela. Rusya tarafı yaptıysa, Rusya tarafının talebiyle yapıldıysa bu görüşme, ondan hiçbir şey bahsedilmiyor. Yani dolayısıyla orada Putin'den gelen bir telefon var Erdoğan'a. Yani sabahleyin zaten üssün tamamen Sarraç tarafının kontrolüne geçtiği açıklandı. Ve pansir sistemlerin, işte Krasuha dediğimiz o sistemlerin veya işte Wagner yaralı askerler varsa bu mesele patladı. Ve hızlı bir şekilde Putin Erdoğan'ı aradı. Orada da yine ilginç olan, yani onu da ben hani bir Twitter'da şey yapmıştım da, yani Suriye hani koronavirüs konuşuldu diye başa çekiliyor o da en başta. Ama belli yani koronavirüs için o şekilde paldır küldür aranmaz. Bir de Libya'da böyle bir olay patlak vermiş. Dolayısıyla o asıl yani Suriye'de de diyor işte mutabakat üzerinde konuşuldu. 5 Mart mutabakatı işte falan, kısa bir şey. Ama asıl Libya'ya geliyor mesele. Libya'da da endişeler belirtildi diyor karşılıklı. Bir an önce ateşkes falan. Ateşkes de denmiyor ya. Askeri faaliyetlerin durdurulması. Yani Kremlin açıklaması böyle bir ifade yok ama hani bir an önce ateşkes gibi. Berlin konferansına atıf var. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yürüttüğü siyasi süreç falan bahsediyor. Onun altı çizilmiş. Nitekim zaten hemen Rus medyasına yansıyan haber analizlerde de bunu görebiliyoruz. Yani Putin Erdoğan görüşmesine dair yapılan işte Komersant'ta bir tane vardı. Başka yerlerde de vardı. Asıl konuşmanın mahiyeti Libya üzerine geçmiş. Yani Libya üzerinde konuşulduğu söylendi. Orada da yani işte Rusya'nın bir rahatsızlığının iletildiğini görüyoruz. Yani şunu söyleyebiliriz. İşte Rusya tarafı ister istemez yani Hafter'e olan desteğini arttırmak durumunda kalabilir. Nitekim bugün de zannediyorum yine sabah saatlerinde bunu Sarraç tarafı, bu oradaki İçişleri Bakanı Fethi Başa, biliyorsunuz Türk asıllı aynı zamanda, onun yaptığı bir açıklamaydı diye zannediyorum Bloomberg herhalde vermiş.
Evet, Bloomberg.
Evet, işte bugün, dündü zannediyorum veya neyse, Rusya'nın Himeymim'den Libya'ya, yine Himeymim dediği Suriye'deki askeri hava üssünden Libya'ya 6 MiG, işte nedir, MiG-29 uçağı, bir iki de Su-24 uçağı gönderdiği ve bunları da işte iki Su-35 uçağının eşliğinde. Su-35'ler üst düzey uçaklar, yani hücum ve saldırı uçakları. Su-24'ler de öyle de, Su-35'ler kendilerini de rahatlıkla koruyabilecek uçaklar, öyle söyleyelim. Su-24, iki Su-24, yani İki Su-35 onlara eşlik etmiş büyük ihtimalle. Yani Türkiye herhangi bir engel çıkarmasın diye. O da şununla ilgili olabilir. Çünkü Rus medyasında da çok fazla işleniyor bu konu. Türkiye'nin Libya açıklarında, çok yakınlarında, yani 40 veya daha kilometre berisinde diyelim, Libya yakınlarında, Akdeniz'de G sınıfı, bu Gabya sınıfı gemilerinin olduğu ve bunların radar sistemleriyle belli ölçüler donatıldığı, füzelerle de, yine füzelere de sahip olan, işte 50-60 kilometre menzile sahip füzelerle, füzelerin de bulunduğu gemilerinin olduğu belirtiliyor. Yani bu konuda detaylı haberler Türk medyasından ziyade böyle Rus medyası veya uluslararası medyada da bunlar yine çıktı. Dolayısıyla o engel olmasın diye zannediyorum bu iki Su-35 uçağı, diğer 8 uçağı, Libya'ya gönderilecek olan 8 uçağı eşlik ediyorlar ki bir problem olmasın. Diğer türlü Su-35'ler reaksiyon, tepki verebilirler. Eğer herhangi bir füze, mesela diyelim ki Türk gemisinden bir füze fırlatıldı, Libya Hafter tarafına inecek olan Su-24 uçağına diyelim örneğin, o Su-24 uçağı karşılık veremeyebilir kendisi gemiye. Su-24'ün şeyi daha farklı, bombardıman uçağı. Su-24 uçağı aynı zamanda bu 24 Kasım 2015 tarihinde Türkiye'nin düşürdüğü Rus uçağı var ya, o evet. Su-24 uçağıydı zaten.
Evet, evet.
Dolayısıyla Su-24'ler farklı, Su-35'ler daha farklı kategoride uçaklar. Ben hani işin teknik kısmına hakim değilim ama az çok anlayabiliyoruz o anlamda. Ve MiG-29'lar gönderildi deniyor. Bunu da yine Rus medyası bilgi mahiyetinde yazdığı için çok büyük ihtimal doğru diye ben bakıyorum açıkçası buna. Dolayısıyla burada ve hemen yine sabah saatlerinde de Lavrov ile Çavuşoğlu arasında, Dışişleri Bakanları arasında bir görüşme gerçekleşti biliyorsunuz. Orada da yine zaten yine aynı yere bağlayacağım. İşte Lavrov ile Çavuşoğlu'nun açıklamasına bakıyorsunuz. Dışişleri Bakanlığı, Rus Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı açıklamada, bilgi notunda en başta Libya meselesi ön planda. En başa Libya konmuş ve sonra Suriye falan, sonra işte koronavirüs falan dönüyor. Yani aynı yere geliyor. Putin Erdoğan konuşmasında da belli ki nasıl telefon motivasyonu etmeni, aramanın motivasyonu orada Libya'ydı. Çavuşoğlu Lavrov arasındaki görüşmede de yine Rus tarafının bir an önce orada, yani şu ifade kullanılıyor. Çünkü Hafter kendisi bizzat resmi olarak kabul edilen bir şey olmadığı için, yani meşru olarak kabul ediliyor ama herkes kabul etmediği için ateşkes denmemişti. Orada işte askeri faaliyetlerin durdurulması denmiş. Mesela bir an önce askeri faaliyetin durdurulması noktasında Çavuşoğlu ile Lavrov işte konuştular, bu konuda anlaştılar falan tarzında Berlin Konferansı'na yine atıf yapılıyor. Yani Libya sahası ısınıyor ve Türkiye ile Rusya Libya'da daha doğrudan bir karşı karşıya gelme gibi bir risk ile, nasıl diyelim, karşı karşıya diyeceğim, tekrar etmiş olacağım. Yani tek karşı karşıya gelme gibi zıt kutuplarda doğrudan çatışmaya sürüklenme gibi bir tehditle karşı karşıyalar.
Öyle aklıma şey geldi burada. Şimdi bu hani uçak transferleri de var ya, savaş uçakları falan.
Evet.
Bu Suriye'de biliyorsunuz çok sayıda Türk askerin hayatını kaybettiği bir saldırı olmuş. Hatta ilişkiler kopma noktasına kadar geldi. Acaba Libya'da bu tansiyon yükselirken transferleri de görüyoruz, işte uçak savaşları. Rusya yani işte Wagner aracılığıyla Hafter'e de destek verip bu yönde bir hava saldırısı olma ihtimali var mı önümüzdeki
İşte dönemde? Şimdi ona ben de gelecektim. O da yine bugün Hafter tarafı bir açıklama yaptı. Dedi artık bu saatten sonra Türkiye'nin Libya'daki hedefleri, çıkarları ve pozisyonları, yani bulunduğu varlığı, askeri varlığının bulunduğu noktalar ve çıkarları da dedi aynı zamanda. Olduğu yerler bizim hedef alanımız içerisindedir diye bir açıklama yaptı. Libya Ulusal Ordusu, yani Hafter tarafı kastediyorum. İşte buna da yine Türk dışişlerinin yaptığı bir açıklama vardı. Eğer herhangi bir Hafter tarafından bir saldırı olursa, Hafter tarafından işte Türkiye'nin bölgedeki çıkar, Libya'daki çıkarlarına veya her pozisyonlarına veya ne diyelim, o bulundukları askeri varlığın bulundukları yerlere herhangi bir saldırı olursa Türkiye'nin de doğrudan hedefi haline gelir Hafter tarafı dedi. Dolayısıyla işte sizin dediğiniz o uçaklar bir taraftan eğer Hafter tarafına teslim edildiyse büyük ihtimal Hafter kendisine bir güven geldiği bağlamında o açıklamayı yapıyor. Yaptı. Sonrasında Türkiye böyle bir açıklama yaptı. Yani şu an şey bir durumdayız aslında Libya'da. Çok girift ve tehlikeli bir boyutlara doğru evriliyor. Çünkü diyelim ki Hafter tarafı işte Türkiye'nin herhangi bir gemisini diyelim bombalasa veya Türk askerlerinin de bulunduğu hangar olabilir, başka yerler olabilir, oraları vurmuş olsa dolayısıyla gemisinin, düşünemiyorum mesela, gemisi bombalansa Hafter'in bu uçaklarla Türkiye uçakları düşürmeye başlayacak Hafter tarafının.
Zaten Rusya Dışişleri Bakanı Sözcüsü de açıklama yapmış. Sonuçları evet, ağır olur eğer Türk çıkarları yani, hedef alınmıyor
diye. Evet. Ama şimdi şöyle bir durum var. Yani şimdi Türkiye'nin orada ne işi var o anlamda? Tabii ki diğerlerinin de ne işi var? Yani hepsi için diyebilirsiniz. Birleşik Arap Emirlikleri'nin de ne işi var orada? Ama Türkiye'ye kadar kimse Libya'da bu kadar göstere göstere açıktan resmi ordusunu devreye sokarak tehlikeye atmıyor. Yani Birleşik Arap Emirlikleri'nin askeri yok ki o anlamda, yani bir uçağı yok ki, o Maşa kullanıyor orada mesela. Rusya evet, hani aynı şekilde Maşa kullanıyor, Wagner kullanıyor. Fransa aynı şekilde, yani düşürülecek orada bir Fransa uçağı yok, bir şey yok. Anlatabiliyor muyum? Başka şekilde destek veriyor Hafter'e yani. Türkiye gibi doğrudan, hani tabiri caizse bodozlamasını, hani Libya meselesine dalıp bu kadar açıktan net bir şekilde karşı kutupta yer alması kendi çıkarlarını riske atan bir durum aslında baktığınızda. Yani bunun başka bir açıklaması yok. Normalde Türkiye'nin yapması gereken bir arabuluculuk rolü oynaması. Libya'da zaten tarihten gelen bir yani yumuşak gücü var belli ölçüde. Kendisini kabul ettirebilir bir ülkeydi arabuluculuk bağlamında. Ama gelinen noktada kendisini iki taraftan bir tanesini, düşman bir tarafını İşte şey yapıyor, yani bir tarafına destek veriyor ve destek verdiği taraf da netice itibariyle tamam şu son dönemde doğru çeşitli kazanımlar elde etti Libya sahasında, daha ziyade Batı sahasında. Ama bu Libya'yı kontrol edeceği anlamına da gelmiyor hemen veya yani bu çok mümkün bana açıkçası gelmiyor. Yani Libya'nın doğusunu, bunu da yani şu ana kadar zaten Libya'yı yani tamamen kontrol edebilecek, yani bu çok zor gözüküyor Sarraç açısından bakıldığında. Yani Hafter'in veya Doğu tarafının Sarraç'a tabi olması, askeri açıdan da o zaferin kazanılması pek mümkün gözükmüyor. En azından şu aşamada yani. Daha çok çaba göstermesi gerekiyor. Yani işte belki ilerleyen süreçte Tarhuna kenti kontrol altına alınabilir Sarraç tarafından. İşte Nijer, Çat sınırlarını falan kontrol altına almak istiyor. Ondan sonra belki Bingazi, Tobruk falan, ama bunlar kolay değil. Yani o Hafter'in de ciddi bir anlamda hala gücü var. Yani bu pansir sistemleri tamam imha edildi belki veya diğer sistemler bazıları. Ama hani bu tamam Hafter bitti, teslim oldu anlamına da gelmiyor. Kaldı ki Hafter'in arkasında işte Mısır var, Birleşik Arap Emirlikleri var. Direkt doğrudan Fransa o anlamda destek veriyor. İşte Rusya belli ölçüde destek veriyor. Yani Türkiye karşısına bu ülkelerin hepsini alıp Orada Sarraç'ın Libya'nın tamamını kontrol etmesi çok hani bana mümkün gelmiyor. Burada daha ziyade Türkiye, yani Türkiye'de demek istemiyorum neticede hani vatanım şeyim ama Ankara'daki iktidar diyelim, iktidar Erdoğan veya Ankara'daki siyasi iktidar Libya'da daha ziyade şöyle bir senaryoya hizmet ediyor. Libya'nın ikiye bölünmesi, Libya'nın bölünmesi, parçalanması senaryosuna hizmet ediyor. Yani muhtemel ki şöyle bir riskle karşı karşıya kalabiliriz ilerleyen süreçte. Bu yenişememe durumu ülkenin batısında işte Sarraç tarafıyla, Sarraç hükümetinin kontrol altında bölgeler, doğusunda da Hafter'in. Bu keskinleşebilir. O sınır, yenişememe durumu daha keskin bir hal alabilir. Güneyinde de belki işte bazı kabilelerin, aşiretlerin olduğu biraz daha esnek bir yapın olduğu bir bölge olabilir. O iki veya üçe bölünme. Yani Libya'nın bölünmesi, parçalanması politikasına daha fazla hizmet eden bir stratejiye, senaryoya hizmet ediyor Ankara'daki iktidar. Öyle söyleyelim. Libya'nın bütünleşmesine değil. Bütünleşmesi olsa orada yapması gereken daha farklı bir politika. Arabuluculuk yapabilir veya yani bu şekilde değil yani silahlı askeri güce dayanarak değil. Demek istediğim burada yani bir yani şöyle hatta İdlib'de de işte Suriye'de de benzer şeyleri yaşıyoruz. Yani hani Büyük Orta Doğu projesi vardır yoktur. Gerçekten kimisi vardı işte Condoleezza Rice falan bunu açıklamıştı diyor. Kimisi 70'li yıllardan beri Amerika'nın böyle bir veya İngiltere'nin bu tarz bir projesi vardı falan deniyor. Ama bilemem yani vardır yoktur onda, o konuda kesin bir yani bir şey diyemem ama eğer gerçekten büyük böyle bir parçalanmış hani Büyük Orta Doğu projesinin şeyi nedir? Parça parça olması değil mi? Hani eğer gerçekten böyle parçalanmış bir büyük Orta Doğu projesi var idiyse bu projeye en fazla bu projenin en önemli diyelim en etkili en verimli hani bu parçalanmış bir Büyük Orta Doğu projesinin en etkili en önemli en verimli dizayn aparatı tabiri caizse dizayn aparatı Erdoğan'dan başkası değil. Yani iş buraya geliyor. Çünkü yani Libya'nın da yani Suriye zaten allak bullak oldu. Hani paramparça oldu. Libya'da da şimdi bu tarz bir parçalanma senaryosunu dizaynında Ankara'daki iktidar görev alıyor olabilir. Yani eğer vardıysa gerçekten böyle bir proje bence tam da bu ona hizmet eden bir durumla karşı karşıyayız yani. Kaldı ki görünen de veya gidişat da oraya doğru gidiyor gibi hani açıkçası. Çünkü Rusya'nın da çok ille de yani Haftar yenebilse gücü yetmediği için yani Rusya için de birinci öncelik Libya'nın bir an önce ayağa kalkması değil. Yani anlatabiliyor muyum? Petrol ülkesi neticede yani. Belli ölçüde rekabet. Dolayısıyla orada Haftar'dan belli tavizleri alması, Sarraç'tan belli tavizleri alması, ikili oynaması gayet anlaşılabilir Rusya'nın açısından bakıldığında. Yani birçok ülke için Libya'da böyle parçalanmış, bölünmüş bir yapı ama buna o mührü basacak olan veya işi kök salacak olan, o süreci zemin kazandıracak olan adımı yapacak aktör Ankara'daki iktidar olabilir. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla o anlamda iş oraya doğru gidiyor gibi. Bu da ama hani Türkiye açısından da bakıldığında yani Moskova'nın Libya'daki çıkarları açısından da işte bu son uçakların gönderilmesinde hesaba katarsak sanki sınırlarına doğru geliniyor gibi. Yani orada Sarraç tarafı Hafter'e artabilecek destekle, Hafter tarafına artabilecek gerek Mısır, gerek Birleşik Arap Emirlikleri, gerek Rusya tarafından, Fransa tarafından artabilecek destekle Sarraç tarafı, Türkiye'nin desteğindeki Sarraç tarafı yakında o sınırlarına ulaşıyor olabilir. Yani sahadaki zemin kazanması açısından. Yani orada Tarhuna kenti belki Sarraç'ın kontrolüne geçer. Neticede Tarhuna da o da yani Trablus'a yakın bir kent sayılır. Yani Trablus'u bir şekilde kontrol altına alma, güvenliğe alma. Ama işte Bingazi, Tobruk tarafı, Doğu tarafı tamamen başka bir yapı, başka bir siyasi yapı olarak bu böyle sürüncemede uzun yıllar boyunca da hani kalabilir, işte bölünmesine hizmet etme gibi bir durum ortaya çıkıyor. Bu da Türkiye'nin çıkarlarına mı? Bence değil. Hani Türkiye'nin ekonomik çıkarlarına deseniz değil. Neticede Türkiye'nin ekonomik çıkarları hani inşaat, mesela müteahhitlik firmaları Libya'da çok 72 yılından beri varlardı. Neticede sadece Trablus'ta inşaat işlerine girmediler. Diğer şehirlerde de, Bingazi'de, Tobruk'ta, diğer şehirlerde de yani ekonomik çıkarları bu anlamda vardı. Veya işte petrol diyorsunuz. Petrol Libya'nın doğusunda zaten asıl petrol rafinerileri, yatakları falan var daha ziyade. Yani bu açıdan hani bakıldığında Türkiye'nin ekonomik çıkarlarını korumak için Ankara'daki iktidar Libya'ya bu şekilde askeri müdahalede bulundu demek, bu argüman çok zayıf bir argüman. Eğer ekonomik çıkarlarını korumak istiyorsa Türkiye, gerek petrol açısından diyelim ki, gerekse de işte ekonomik ticari ilişkiler açısından, yatırımlar açısından bakıldığında arabuluculuk rolü oynaması gerekir. Anlatabiliyor muyum? Bu argüman zayıf. Bazıları bunu söylüyor mesela. Veya yani ben o kesin o fikirde değilim yani. Altı boş çünkü bu fikrin. Ekonomik çıkarlarını korumak istiyorsanız onun yani iki tarafla da dengeli geçinmeniz lazım. Rusya'nın yaptığı gibi, İtalya'nın yaptığı gibi, Fransa'nın yaptığı gibi, Amerika'nın yaptığı gibi, İngiltere'nin yaptığı gibi. Hepsi büyük bu ülkelerin hepsi, Almanya'da aynı şekilde. İki tarafla da ilişkileri var. Ama veya diyelim ki bazıları da şunu diyor. İşte Kasım, 29 Kasım'da zannediyorum. Bu deniz yetki alanlarının anlaşması değil mi? İmzalanmış.
İşte oraya da geleceksin. Bu Tümeramiral Cihat Yaycı'nın mimarı olduğu söyleniyor o anlaşmanın. Ve onun da görevden alınması var. Onu da soracaktım hatta. Rusya'da bununla alakalı hiç yazılan, çizilen bir şey var mı? Amiral'ın görevden alınmasına ilişkin.
Oraya gelirim. Şunu söyleyeyim. Yani o mesela bazıları da diyor ki yani polemik çıkarmak için demiyorum. Umumda değil yani o anlamda. O, yani kim diyorsa o çok önemli değil. Sadece argümanın içinin boş olduğunu söylemek açısından söylüyorum. Şimdi mesela deniyor ki 29 Kasım'da deniz yetki alanları anlaşması imzalandı Türkiye ile Libya arasında, işte Sarraç tarafı arasında. O anlaşmayı tutabilmek için, yani geçerli kılabilmek için askeri yardımda bulunmaya başladı. İşte Aralık ayından beri Türkiye asker desteği veriyor, silah desteği veriyor. Ama tamam mı? Ama dünya alem biliyor ki Türkiye'nin askeri desteği, Sarraç tarafının olan askeri desteği Aralık 2019'da değil, en basitinden söylersek en yani nasıl diyelim en azından Nisan 2019'da başladığını bütün dünya alem biliyor yani. Anlatabiliyor muyum? Şimdi yani sebep sonuç ilişkisi yanlış orada da. Yani askeri desteği önceden veriyor. Sonra deniz yetki alanları anlaşması imzalanıyor. Kaldı ki Nisan 2019 öncesine de gidebilir yani bu süreç. Ama hani medyaya daha fazla yansıması itibariyle, bir de Nisan 2019'da Hafter tarafı Trablus'a yani o büyük harekatı, askeri operasyonu başlatmıştı. Biraz ondan sonra zaten bu tarz meseleler konuşulmaya başlandığı için söylüyorum. Ama en azından Nisan 2019'da başlayan veya başlayan diyelim, Türkiye'nin bir askeri desteği var Libya'ya, Sarraç tarafına. Dolayısıyla o onun sebep sonucu, yumurta tavuk ilişkisi mi? Yani o onun olmaz. O onun sonucu değil yani. Anlatabiliyor muyum? O anlaşmayı tutabilmek için askeri destek veriyor değil Türkiye. Tam tersi, askeri destek verdiği için ve bu askeri desteği neden verdiği de ayrı bir soru işareti. Çünkü dediğim gibi Türkiye'nin çıkarları o savaşa müdahil olmasını gerektirmiyor. Daha ziyade şu an Almanya'nın oynadığı rolü oynaması gerekirdi büyük ölçüde. O rolü verdi. Almanya'ya bir anlamda hediye. Halbuki o arabuluculuk rolünü oynayabilirdi. İki tarafla ilişkilerini götürebilirdi. Ama burada büyük ihtimal o kişisel çıkarlar, hani damadın firması, dronların sevk edilmesi, zırhlı araçların, kirpilerin kime ait olduğunu biliyoruz. Alınan komisyonlar, paralar. Yani büyük ihtimal orada Türkiye'yi yönetenlerin kendi şahsi ekonomik veya hırsları, çıkarları açısından zaten askeri bir müdahil olma durumu söz konusu. Ve bunun da yine bu aynı çıkarlar nedeniyle, yani bu çıkarlarını korumak için, kendi ekonomik şahsi çıkarlarını, Türkiye'nin değil, Türkiye'nin ülke olarak çıkarları değil, kendi bu yönetenlerin kendi çıkarlarını korumaları için de bu anlaşmayı imzalamaları gibi bir durum söz konusu oldu. Ve onu da ona kılıf uydurdular. Yani sonrasında diyebildi çünkü Erdoğan, işte askeri yardım niye? İşte anlaşma imzaladık çünkü. Tamam ama anlaşmayı imzalamadan önce de sen askeri destek veriyordun zaten yani. Yani demek istediğim o argümanın da altı boş bence. Dolayısıyla burada tabii bir de şunu da söylemek lazım. Yani Türkiye gitgide daha fazla agresifleşiyor. Yani bu Libya sahasında. Ve hani hani drone'ları kendisi seri üretim halinde üretip gönderdiği için belki o anlamda sahada tecrübe de elde ediyor olabilir. Kendi drone'larını geliştirme. Yani nasıl Ruslar Suriye'de kendi silahlarını kullanabiliyorlar, test ediyorlar falan. Ama bu neticede bu şey bir şey değil. Yani bu çok övünülecek bir şey değil. Drone'ların geliştirilmesi tamam güzel bir şey belki ama bunun için orada o savaşa müdahil olup Doğu Akdeniz'deki çıkarlarınızı, Libya'daki çıkarlarınızı, diğer ülkelerle olan ilişkilerinizi riske atmaya değmez. O anlamda söylüyorum yani. Şuraya geleceğim. Bu agresif politika fazlasıyla, haddinden fazla riskli politika ve büyük ihtimal benim gördüğüm kadarıyla yani Libya uzmanı değilim ama hani Türkiye'nin takip etmeye çalışıyorsunuz. İşte Rusya'nın o anlamda daha fazla Türkiye Libya'daki bu savaşa müdahil oldukça karşılaşacağı riskler, tehditler daha fazla artacak. Çünkü diğer ülkeler daha doğrudan bir şekilde müdahil olmaya başlayacaklar. Daha fazla provoke edecek Mısır'ı, işte Rusya'yı, Fransa'yı belki. Birleşik Arap Emirlikleri hani küçük bir ülke diye bakabilirsiniz. Hani mide bulandırıcı tırnak içerisinde o anlamda ama neticede Birleşik Arap Emirlikleri'nde para var ve bayağı bir kaynağı var bu anlamda. Yani şey yapabilir, o süreci Hafter olan desteğini, askeri desteğini daha uzun süre götürebilir yani öyle söyleyeyim. Şimdi mesela geçtiğimiz günlerde yine bir hafta kadar önce işte ne oldu? O Yunanistan, Güney Kıbrıs, tabii Uluslararası Birleşmiş Milletler'in de tanıdığı Kıbrıs Cumhuriyeti olarak tanınıyor. Ama hani Güney Kıbrıs diyoruz diyelim işte Türkiye tanımadığı için. Yunanistan, Mısır, Fransa, Birleşik Arap Emirlikleri bu beş ülke bir ortak bildiri yayınladılar. Türkiye'nin Libya'daki askeri varlığını veya askeri bu müdahil olma durumunu eleştiren bir durum. İşte bunun üçüncü ülkelerin, orası doğru mesela, üçüncü ülkelerin çıkarlarına da çıkarlarını tamamen görmezden gelerek yapılan, izlenen politikaları eleştiren bir ortak bildiriydi bu. Ama hani Türkiye'nin sonrasında yani işte karşınızda Türkiye kendi karşısında böyle bir kamp oluşturuyor ve bu kampı güçlendiriyor, zemin kazandırıyor ve o ortak bildiriye karşı Türk dışişlerinin verdiği bir cevap var. Hani cevabı ben bir iki para hani iki üç paragraflık bir cevap ama cevap içerisinde geçen şöyle kelimelere baktım yani işte tuhaf yani Türkiye'yi kötülemek için değil ama Türkiye'nin dışişleri bürokrasisi, diplomatları veya artık siyasi iktidarın zaten kendi dilinde, ülke içinde kullandığı dili hepimiz biliyoruz. Ama bunun dışişlerine de yansıması belki uzun süredir var ama bu da tipik bir örneği anlamında dikkat çekmek isterim açıkçası. O yani Türk dışişlerinden bu beşlinin yaptığı açıklamaya yönelik karşı, ona karşı yaptığı açıklamaya baktığımızda geçen ifadelere bakın. Şimdi mesela diyor ki bazı kelimeler var, onun altını çizmek istedim. Mesela diyor hezeyan diyor, ikiyüzlülük diyor, mandacı diyor, sömürgeci diyor, darbeci diktatör diyor, Türkiye düşmanlığı diyor, sabıkası belli diyor, terör devletçiliğini destekliyor diyor, Şer ittifakı hamiliği falan diyor. Ya bu ne biçim bir dil yani?
Diplomasi de yok yani böyle bir dil.
Ya böyle bir şey, Şer ittifakı hamiliği falan yani ya bu terör devletçiliği kurma, ikiyüzlü, hezeyan, sömürgeci, mandacı yani Türkiye düşmanlığıyla meşhur falan. Ya bu dille zaten hiçbir yere varamazsınız. Onu söylüyorum ben. Kendi kendinize ekstra düşmanlar yaratıyorsunuz. Yani öyle. Ekstra düşmanlar yaratıyorsunuz. Onları kıvileştiriyorsunuz. Birbirleriyle aralarındaki ittifakı güçlendiriyorsunuz. Yani her ne kadar bu ittifak bildiğimiz anlamda askeri bir ittifak değil ama bu konuda bir siyasi bir birliktelik söz konusu o ülkeler açısından. Dolayısıyla buna gerek yok. Orayı provoke ediyor. Böyle bir açıklama. İşte hani yani neticede ama tabii şunu da söylemek lazım. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın kendisi geçtiğimiz günlerde demişti. Değil mi? Yani kılıç artığı teröristler evet. falan. Ya şimdi ya kem söz sahibine aittir. Ya şimdi kılıç artığı terörist ne yani? Hani bunu Cumhurbaşkanı nasıl der? Yani evet. şimdi konuşmayın diyor ki kem söz sahibine aittir. Bu kadar basit. Sensin yani neticede dediğin ifade. Sensin demektir yani. Bu o. Ya bunu o diyorsa zaten öbürü öyle hani imam evet. öylesi cemaat öyle der. Yani dışları da böyle der. Bu rezalet bir açıklama neticede. Yani şu dışların açıklaması yani sokaktaki veya sokaktaki değil mafya bile bu tarz bir dil kullanmaz. Yani Şer İttifak hamili. Yani çok umda da değil Birleşik Arap Emirlikleri. Yani onları sevdiğimden için değil ama bu dil rezalet bir dil yani. Diplomasinin evet. geldiği durum bu yani. Bu kadar basit. Böyle bir dili kullanan bir ülke zaten yani pislikten çıkmaz yani şeyin anlamında. Yani neyse işte dilimizi bozmayalım da. Ama bu rahatsız edici. İnsanı rahatsız ediyor. Yani bir Türkiye'nin geldiği yani diplomasinin geldiği seviye içler acısı. Yani rezalet bir durum var. Dolayısıyla şunu kastediyorum. Bu oradaki Libya'daki bataklığa daha fazla bulaşma, daha fazla girme, derinlere doğru girme. Karşınızda ittifakları kendi çabanız, kendi yaptıklarınızla güçlendirme gibi bir durum. Bu bir tehlike. Bu sadece Libya'daki ilişkilerinizi, çıkarlarınızı riske atmaz. Diğer ülkelerle de çıkarlarınızı riske atar. Yani şimdi Rusya'yla da atabilir, Fransa'yla da atabilir, diğeriyle de atabilir, Mısır'la da zaten bozuk ama hani hepsiyle bir çıkmaza doğru Yunanistan'la. İşte yani diğer sizin dediğiniz meseleye geldiğimizde ise hani cihat yaycının
evet.
bahsi. Yani şimdi
Rusça da biliyormuş. Biraz şeyine baktım biyografisine. Rusça da biliyor. Ama şimdi şöyle kafamda şöyle bir soru işareti oluştu. Hep Avrasya çizgiye yakın diye söyleniyor. Çünkü istifa edilen sürece gelindiğinde işte o ulusalcılar böyle bir tepki gösterdi ve sahip çıktılar cihat yaycıya. Ama baktığımızda da Libya'daki işte o sizin söylediğiniz bugün iktidarın işte asker göndermede dayanak yaptığı o anlaşmanın da mimarı. Demek ki Rusya'yla da aslında çok böyle istemediği bir anlaşmaya yani o anlaşmayı imza atıyorsa bir tömüremiyorlar. Aslında Rusçu da denemez gibi geliyor bana öyle baktığım zaman.
Yani nasıl şimdi bir... Rusçu mudur, Avrasyacı mudur, evet. mudur? Yani bunu %100 bilemem. Yani bilemiyoruz. Ama hani Rusça biliyor mudur? Onu da ben bir mim koyarım. Yani, yani o, zannediyorum Moskova'da askeri atışçılık yaptığı için yapmış zamanında. Hani Rusça kursları falan almıştır. Yani şimdi Rusça bilmek var, Rusça bilmek var. Yani hani doğru. öyle söyleyeyim. Şimdi geldim gittim bilmiyorum. Belki de biliyordur. Ama şimdi askeri ateşe kaç yıl, 2 yıl mı bilmiyorum, 4 yıl mı kaç yıl yaptıysa ya belki oradan hani kurslar almış olabilir. Ama şunu da biliyorum ben. Yani bizim Türk yani Büyükelçiliğinde hatta neyse isim vermeyeyim ama bir büyükelçi mesela Rusça kurslarının alınmasını yasaklamıştı. Yani sözlü olarak yasaklamıştı. Yani saçma sapan tuhaf da yaşadığımız çok ülkenin ilginçmiş. yani oranın dilini öğrenmeniz iyi bir şey ama ne işte yoğunluk var falan filan diye diplomatlara sözlü olarak yani almanıza gerek yok falan diyerek biliyorum yani vardı bu yani daha bir neyse şimdi sene sayısında söylersem bulun. neyse yani demek istediğim askeri ateşi öğrenmiş mi? Öğrenmiştir. Ama ne kadar öğrenmiştir, ne kadar hakimdir onu bilemem. Yani orada şüphem var. İkincisi Rusça bilince Avrasyacılık anlamına mı geliyor? Rusya'nın çıkarlarını o da o anlama da bence gelmiyor. Hı. Kaldı ki Türkiye'deki Avrasyacıların zaten bence yani en büyük hataları, eksiklikleri Rusya'yı tanımamaları. Yani Türkiye'deki Avrasyacı olarak bilinen grupların diyelim. Türkiye'de ben Avrasyacıların olduğunu düşünmüyorum da yani o anlamda. Yani şöyle söyleyeyim yani Türkiye'deki Avrasyacıların Rusya'dan çok başka ülkelerin çıkarlarını savunduğu Rusya'da bilinir, bu kabul edilir, bu kanaattedir Rusya'ya. Yani. Öyle söyleyeyim. Yani Rusya, Türkiye'deki Avrasyacı olarak bilinen gruplar diyorum ben zaten sürekli. yani Avrasyacılık, Avrasya, Rusya'nın çıkarlarını savunma bu değil. Türkiye'deki Avrasyacılık, hani bir şey için söylemişti ya, Mehmet Eymür zannediyorum, fabrikatör demişti değil mi? Yani malum yani Perinçek için. O öyle şimdi evet, bir kılıf işte Maoist 70'ler, 80'ler başka, 90'lar başka, 2000'ler başka işte PKK ne bileyim Abdullah Öcalan'a gül vermeler şuna. Hepsine bir şey uydurabilirsiniz ama Türkiye'deki Avrasyacı olarak bilinen grupların şöyle söyleyeyim. Yani Türkiye'de Avrasyacı olarak bilinen grupların Rusya'nın çıkarlarından ziyade çıkarlarından ziyade, çıkarlarından çok başka ülkelerin çıkarlarına hizmet ettiği Rusya'da herkes tarafından bilinir. Yani bu böyledir. Bunu adını koyayım yani. Dolayısıyla yani bu kaldı ki Rusya Avrasyacılık diyorsunuz. Yani veya batıcılık. Hani Türkiye'de batıcılık veya deseniz ki Amerikancılık falan, yani 3-5 tane İngilizce bilen adamınız vardır mesela. Veya Almanya diyelim taraf İngiliz muhibbi falan diyor. Yani bir o lobi varsa, bir grup varsa ki var. Yani vardır yani. İşte diyorsunuz, diyoruz yani Türkiye'nin batı yanlısı isimleri İngilizce öğrenir falan, Almanca öğrenir, Fransızca öğrenir değil mi? Galatasaray Lisesi, şu bu falan filan dersiniz. E şimdi Türkiye'de Avrasyacılık olarak bilinen grup diyorsunuz, 3 tane adam yok Rusça bilen mesela yani. Yani bir şey yok, bunun altı boş. Türkiye'de Avrasyacılık olarak bilinen grubun en büyük hani nanesi mi diyelim, en büyük şeyi yani ülkeye, yani ülke açısından yaptığı bu bir kılıf. O nedir? Türkiye'nin belli ölçüde böyle katı, laikçi, Kemalist de diyemem. Çünkü Kemalist veya Atatürk'le çok bir alakaları var mı emin de değilim. Bence daha ziyade kullanma gibi bir durum söz konusu. Ama baist diyelim, katı, Türkiye'nin batı ile ilişkilerinde denge, fren mekanizmasını gören, Rusya ile ilişkilerinde aynı şekilde denge, fren mekanizmasını gören daha doğrusu, gerektiğinde Türkiye'nin batı ile, yani Türkiye'nin çok batıya yaklaşmaması gerektiğinde devreye giren ama batı ile ilişkilerin iyi olması gerektiği dönem, işte 2000'lerin başları mesela örneğin, daha arka planda kalan, anlatabiliyor muyum? Yani bu farklı bir grup. Bir tabiri caizse hani eğer Türkiye'de bir derin devlet var ise eğer, bu derin devletin ben Avrasyacıları ben şöyle görüyorum. Bu derin devleti hani bir ahtapota benzetirsiniz. Bu ahtapotun bir kısmında diyelim ki bir kolu işte Kemalistlerse, bir kolu Kemalistlerse, bütün Kemalistleri kastetmiyorum. Velev ki diyorum yani derin devlete bağlı olan bazı gruplar var. İşte kimileri siyasi İslamcı, kimileri bilmem neci falan böyle. Ve bu bir kolu da bunun Avrasyacı olarak bilinen bu gruplar. Burada şahsi olarak kimseyi karşıma almak istemem. Yani daha doğrusu şundan dolayı kimi insan çünkü bilmeyerek bu şeye hizmet ediyor olabilir. Kimisi sevdiği için, inandığı için hizmet ediyor olabilir. O anlamda söylüyorum. Çok da umurumda değil yani. Ama hani Avrasyacı olarak bulunan, bilinen grupların bu ahtapotun bir kolu olmaktan başka bir anlamı yok bence. Yani bunu böyle Rusya'nın çıkarlarını savunuyor demek kolay değil. Yani bu değil. Bundan ziyade zaman zaman o derin devletin, ahtapotun o kolunun gittiği bir yol var. Zaman zaman Rusya ile çıkarlarda kesişiyor, zaman zaman ayrışıyor. Bu Rusya'nın çıkarlarına hizmet ediyor anlamına gelmiyor. Örneğin işte şimdi sizin söylediğiniz Libya'da. Libya'da mesela o anlaşma, deniz yetki alanı anlaşması imzalaması veya işte Türkiye'de yine Avrasyacı o grupların Sarraç tarafını destekliyor görüntüleri vermeleri, öyle değil mi? Evet. Veya Hafter karşıtı olmaları. O zaman Rusya karşıtı mı oluyoruz mu? Yani o nasıl oluyor? Evet.
Çelişiyor yani.
Olmuyor. O onunla alakalı değil. Yani Rusya ile alakalı olduklarından dolayı değil. O başka ülkelerine eğer taşeronluk yapıyor idilerse, başka güçlere, başka artık kimse. Yani bilemem ben de orada bir şey yapamam. Yani ille de herkes hizmet ediyor da demiyorum. Çünkü yani bence herkes de hizmet etmiyor. Bütün Avrasyacı olarak bilinen isimler de ille de bir yerlere hizmet ediyor falan değil. Ama bazı önde gelen isimlerinin kesinlikle başka Rusya'dan ziyade başka ülkelerin, başka güçlerin çıkarlarını savunduğu kanaatindeyim ben yani. Bu zaman zaman şu an Rusya ile çakışıyor mudur? Çakışıyordur. Yani eşleşiyor mudur? Eşleşiyordur. S-400 alınmasını savunmuşlar mı? Savunmuşlardır. Çünkü Türkiye'nin Erdoğan yönetiminde böyle batıya kaymasını istemiyorlardır. Tamamen kendi iktidarlarını, o işte Avrasyacı grupların, yani şu an iktidar Erdoğan biliyorsunuz Türkiye'de bir etiğinde bence bir fiili bir ittifak içerisinde milliyetçilerle, Avrasyacı olarak bilinen gruplarla, diğer gruplarla falan. Dolayısıyla bunu eğer işte Erdoğan'la aralarında bir Ergenekon veya işte bu Avrasyacı gruplarla bir çatışma olur mu olmaz mı? Bunların tartışılması, yani bunlara ben katılıyorum yani bu görüşlerin önemli bir kısmına. Dolayısıyla o zaman o Libya'daki şeyi açıklayamıyorsunuz. Karşıt kutuplarda yer almayı Rusya ile onu açıklayamıyorsunuz. O zaman demek ki işte Rusya'nın çıkarları değil mesele. Konjektürel olarak Rusyacı gözükme, konjonktürel olarak Çinci gözükme, konjonktürel olarak başka bir şeyci gözükme. PKK yanlısı gözükme, başka bir şekilde, başka bir şey yanlısı gözükme, konjonktürel olarak. Meseleye biraz böyle bakmak gerektiği kanaatindeyim. O cihat yaycı meselesinde de, yani cihat yaycı Libya'daki o anlaşmanın hani mimarı, yani mavi vatan, mavi vatan gibi tuhaf tuhaf şeyler. Yani mavi vatan dediğiniz, o zaman herkes böyle denizleri bölse, ya savaş çıkar, o zaman normal yaşayamazsınız zaten. Ve yani yazdığı o makalelerin, baktım ben, okudum yani. Hani Libya ile o kıyıdaş ülke olma, daha doğrusu kıyıdaş mı deniyor artık? Yani karşılıklı Doğu Akdeniz üzerinde belli bir hakimiyet, deniz yetki alanı oradan çıkıyor. Ama yani bu biraz haritayı döndürmekle varılan
öyle bir yaptı zaten gibi. Biraz da.
Öyle yani ne bileyim işte İsrail'le bir taraftan çıkıyor şey olarak. Ama şimdi bakıyorsunuz hani bir sürü deniz hukukçusu, diplomat, başka şeyler dinlediğiniz zaman yani uzmanı olmadığım için haliyle onlardan da görüş alıyorsunuz veya okuyorsunuz ediyorsunuz. Hı-hı. Yani hiç benim aklıma yatan bir durum değil. Yani bir akıl var, mantık var. Bir görüyorsunuz harita var. Yani Libya ile oradan nasıl birlikte bir ortak bir sınıra sahip olabiliyorsunuz? Çok tuhaf. Yani o yani bana deli saçması gibi bir şey geliyor açıkçası.
Bu dönem peki hiç Rusya'da bu yönde bir tepki var mıydı? Mesela cihat yaycı üzerinde bir hiç böyle bir yorum yapan ya da bu tümamiralle alakalı bir şey yapan var mı?
Cihat yaycı üzerinde öyle yorum yapan ben görmedim açıkçası şu son birkaç gündür. Belki ilerleyen günlerde çıkabilir. Ama orada da tabii başka şeyler de var. Yani belli ki en azından çıkan haberlerden onu görüyoruz. Yani cihat yaycı figürü çünkü sadece Libya ile ilişkiler meselesinde değil biliyorsunuz. Başka hususlarda da ön plana çıkan bir aktör. İşte FETÖ-METRE gibi yani bence kesinlikle hiçbir şüphem yok. Bir soykırım şeyidir o yani. Aparatıdır. Yani normal hukuk olsa bir ülkede cihat yaycı birçokları gibi şu an dışarıda olanlar birçokları gibi hemen yargıya havale edilmesi gereken bir isimdir yani. Hemen tereddütsüz yani. Savcı aklı başına bir savcı olsa hemen o FETÖ-METRE'de adamı dava açar. Ömür boyu hapse gidersin. Binlerce, on binlerce insanın hayatını kararttınız neticede yani. Hani hiçbir şüphem yok yani. Cihat yaycının o suçu mahfuz yani. O başka bir konu. Hani o FETÖ-METRE dediği yani adamın amcasının, dayısının, teyze bilmem kendisi. Yani öyle bir şey olabilir mi yani? Bir sürü parametre nedir?
Gerçi yani, şimdi bazı makaleler de çıktı. Gülen'in yanına da gitmiş diye bir söylenti var mesela.
Ha, Gülen'in yanına da gitti. Kendisinin yakını, kuzeni mi bilmiyorum, eşi, kız
evet,
kardeşi.
Evet, evet. Birinci dereceden akrabası.
O 15 Temmuz'dan diye suçlanmış sahibi. Kuzeni. Yani, komutanım herhalde veya kuzeni değil de herhalde kız kardeşinin kocası diye sanki okudum. Hı hı. Yani işte o tutuklu falan. Zaten kendisi o FETÖ-METRE'ye denilen tırnak içerisinde kullanıyorum bunu. Yani kabul ettiğim anlamına
İlk soruda eleniyor zaten galiba kendisi.
Yani kendisi zaten. Yani ama bu şey değil. Böyle bir bu insanları amcasına, dayısına, teyzesine ve bütün sülalesine bırakın sülalesi. Kendisi de aynı şekilde. Kendisinin
eniştesiymiş bu arada.
Yok neymiş İngilizce biliyorsa şey falan veya ne diyor...
Yani birçok soru var evet.
Çocuğunun iki ismi var idiyse bilmem bu Gülencidir. İşte bir çocuk ismi belki Gülen'den gelmiştir. Bir kendi isimleri koymuştur falan. Veya işte bankaya para yatırdı, çocuklarını okula gönderdi. O parametre İngilizce biliyorsa, doktora yaptıysa, master yaptıysa, birinci derece akrabasıysa, bir tık daha, iki tık daha, üç tık daha yani bu da bir icat yaptı diye hani mucidi diye şey yapıyor. Mucit hani icat yapma güzel bir şeydir. Mucit falan değil bu bir soykırım aparatı yani. Bu normal hani SS'lerin bilmem Nazilerde yani Nazi Almanyası'nda Yahudileri belki tespit için kullanılan başka bir aletin bugünkü versiyonu bu kadar basit. Bunun bir şeyi yok. Bunun bir açıklaması yok. Yani hukuk olsa ilk yargılanacak isimlerden bir tanesi. O başka bir konu. Yani başka bir konu derken bununla da ilişkili zaten. Çünkü muhtemelen belki kendisi daha önceden yani işte cemaatti yani belki o ilişkiliydi. Belki ilişkili değildi kendisi girdi. Belki kullanıldı, kendisi kullandı. Bilmiyoruz bunları hiç belki de hiçbir zaman net olarak bilemeyeceğiz. Ama somut olarak bildiğimiz bir şey var ki zaten kendisi de savunuyor. Zaten FETÖ-METRE diye öyle bir aparat üretiyor yani. Yani üretiyor dedim. Üretmek lafını bile kullanmak pozitif bir şey çağrıştırdığı için orada kullanmak istemiyorum yani. Anlatabiliyor muyum? Yani
icat eden, ama, negatif anlamda yani, icat eden denebilir
belki. Artık neyse yani. Öyle bir şey olabilir mi yani? İnsanların binlerce, kaç bin tane insanın hayatı karardı yani. Öyle bir şey olmaz. Yani deniz kuvvetleri, yani deniz kuvvetlerine verdiği zarar zaten başlı başına bu anlamda bence yargılanması gereken bir konu yani. Neyse yani, ama orada ilginç olan yani hem bu figür olarak öne çıkmış olması, 2014 yılında Aydınlık'ta yayınlanan değil mi, bir haberdi herhalde.
Ahmet orada Zeki kendisi
yine cemaatçi diye geçiyor.
Ahmet Zeki Üçoğlu'nun listesinde geçiyordu.
Ha, öyle mi yani? Evet. Dolayısıyla şimdi ondan sonrasında sonrasında 15 Temmuz'da işte Marmaris'teki otelde, hatta şey
sufle veren kişi diyorlar, o başkomutanım dediği
falan diyorlar. İşte o otelde, aynı otelde kalmaları falan. Yani bunlar hep açıklanması gereken şeyler normalde. Evet. Hani bir hukuk. Yani 15 Temmuz'daki rolü neydi? Böyle 15 Temmuz'da belli ölçüde, daha doğrusu kritik anlamda diyelim, Zekai Aksakallı olsun ve İsmail Metin Temel
evet,
olsun.
İsmail Temel.
Onlar
Temel
olsun. Veya böyle kızağa çekilmeleri, kızağa alınmaları veya etkisiz hale getirilmeleri, istifa etmeye zorlanmaları. Bunlar biraz bana böyle geçen de konuşmuştuk. Yani 15 Temmuz'da yani iktidarın oynadığı rolün çok ciddi olduğunu gösteren emareler olarak görüyorum ben açıkçası. Yani Zeki Ayaksıkallılar, şunlar bunlar. Yani işte Semih Terzi'nin Diyarbakır'dan zannediyorum getirtilmesi, bizzat Zeki Aksakallı'nın kendi oynadığı rol var yani. Onu öldürtmesi, öbürünü Ömer Halis Demir'i ona öldürtmesi, Mihrali bir şey atmacaydı herhalde. Onu öldürtmesi şey falan. Yani orada kendisinin oynadığı bir sürü rol. Şu an herhalde görevde mi bilmiyorum. Başka bir yerde, kızak bir görevde herhalde.
O da kızak.
Ama yani o böyle ve her birinin, tuhaf değil mi? Yani dünyada ben hiç görmüyorum. Rusya'da mesela o kadar görevden alınıyor. Putin geliyor, 10 tane generali görevden alıyor. Başkalarını getiriyor. Hiçbir general demiyor, ben Putin'e ömrümün sonuna kadar sadım. Böyle bir absürt bir şey olabilir mi? Cihat yaycı. Siz bir generalsiniz yani. Neticede görevden alınıyor veya istifa edin. İstifa ederken bir insan niye Allah aşkına ben ömrümün sonuna kadar Cumhurbaşkanıma sadık kalayım? Böyle bir şey niye olsun yani? Bu ne demek yani?
Çok ilginç değil mi?
Ve aynı şekilde Süleyman Soylu da bunu yapıyor. Veya o da öyle yapıyor. Veya Ahmet Davutoğlu da görevden alınıyor. Ömrünün sonuna kadar kalacağım dedi. 2 sene sonra yeni parti kurdu. 3 sene sonra yani. Yani insanlar bu Erdoğan'ın çevresindeki veya öbür işte İsmail Metin Temel veya öbürü kızak göreve alındı. O belki gururuna yedirebilir. Yani gurur mu kaldı yani? Bu cihat yani. Onurun mu vardı neticede senin? İncindim ne? İncindim. Sen bütün binlerce insanın hayatını karartmışsın zaten. Sen onur kaldıysa zaten o anlamda sana yazık yani. Hani yani bence yani hani kızıyor ya, yani şahsi fikirlerimi söylüyorum burada da ama bu böyle yani. FETÖ'yü savunacak adam yani bana şey demesin yani, demokratım falan demesin yani. Şuraya geleceğim yani, nasıl diyeyim, bu insanların yani böyle istifa etmek zorunda kalan, görevden alınan veya işte başbakanlıktan kovulan falan, bunların hep böyle ömrümün sonuna kadar sadık kalacağım falan demeleri zaten benim kafamda ciddi soru işareti oluşturuyor. Demek ki birçok şeyler yaptınız diye ben düşünüyorum yani birlikte. Birçok kumpaslar veya başka şeylerin içindesiniz ki yani birbirinize karşı, o da bir şey yapamadığı için görevden alınıyor. Tüm amiral şey değil ki yani, kral değil. Yani görevden bitti, eski üskü elbise gibi atıldı yani, bir şey, kullanan at gibi oldu. Belki gün gelir tekrar ihtiyacı olur. Belki MİT'e sokar, bilmiyorum, öyle diyenler de var çünkü. Bilmiyorum ama olabilir çünkü yani eski üskü elbise gibi ya. Yani bir kullanıldınız. Libya meselesinde parlatıldınız. İşte parlatan kim? Erdoğan. Erdoğan tabii. Kendisi ilk defa demedi mi? Tüm amiral cihat yaycı diye yaptığı çalışmalar ortadadır falan diye açıklama. Kendisi parlattı. Tek imzayla görevden aldı. O zaman kızamıyor insanlar şeye. Erdoğan'a laf söyleyemiyor. Erdoğan'ı eleştiremiyor insanlar. Hulusi Akar'a imalı konuşmalar yapıyor. Veya işte kripto diyor Gülenci veya işte FETÖ'cü diyor. Yani bilmem. Kendine göre tanımlamalar kullanarak insanlar, tırnak içerisinde kullanıyorum yani bu tabii. FETÖ'cü tabirinde yani. Hani dünyada FETÖ kelimesini Rusya bile kabul etmiyor. Terör örgütleri listesi var Rusya'nın. FSB'nin sitesinde 31 tane terör örgütü var. 31'in içerisinde de FETÖ diye bir örgüt yok yani. Türkiye'den yok. Başka kabul eden başka bir örgüt yok yani neticede. Yani bunu yani şey için söylemiyorum. Yani cemaatin hakkını, cemaat kendisi savunsun kendi hakkını. Yani savunanları var gazetecisi, şusu. Ama mesele yani önüne gelene kılıç artığı terörist böyle böyle dersen sen kendi teröristsin yani. Kendi söz sahibine aittir. Bu kadar basit. Yani anlatabiliyor muyum? Cihat yaycı önüne gelen terörist dedin. Büyük ihtimal. Benim şahsi kanaatim kullanılıp atıldı. Büyük ihtimal tutuklanır yakında yani. Bir şey üzerine bulunur. Yani bir şey bulunur. Bence bulunur. Yani veya şimdi bulunmaz. Sonrasında gelir üzerine bir şey. Yani çünkü şimdi yavaş yavaş çıkıyor işte. Kendisi tırnak içerisinde yani FETÖ-metreden takılıyor o puanlamaya. 5 puan herhalde zannediyorum lazım. Kendisi 5'ten fazla çıkıyor falan. Yani al işte bulursunuz veya ne diyor işte eniştesi eğer öyleyse. Eniştesi zaten üst düzey komutan. O zaman kendisi zaten teröristtir. Yani böyle oraya gidiyor. Bu akıl dışılık toplumu buraya doğru sürüklüyor. Dolayısıyla bu anlamda hukukun gerektirdiği anlamda yargılama sonucunda tutuklanır demiyorum ben. Hukukun gerektirdiği anlamda bir yargılama olsa şu an bir dakika bile zaten şu an özgür kalamazdı büyük ihtimal. Yani öyle söyleyeyim. Adamın yaptığı o icatlar zaten kendisini şu an için tatilde veya evinde değil başka yerde ağırlanmasını gerektirdi. Ama hukukun haricindeki uygulamalarla da büyük ihtimal tutuklanması söz konusu diyorum ben. O anlamda evet, söylüyorum.
Rejim yani isterse tutuklayacak.
Rejim yani. İsterse polise akar kendisine rakip görüyorsa veya gördüyse, gıcık olduysa veya bilmiyorum başka da Erdoğan için de aynı şey geçerli. Yani kullanıp atılı Ergenekoncuların bizzat adamı değilse. Bu da olabilir. Bu ihtimal de var. Çünkü Aydınlık'ın
manşeti yani, manidardı.
2014'te başka şekilde geçiyordu ismi. 2006 kullanıldı. Şimdi atıldı. Yani bir eski üstü bir elbise, bir işte şey gibi, çöp gibi atılıyorsunuz. Böyle yani bu aslında bir ibretlik olması lazım. Yani Cihat Yaycı olayı şu an Türkiye'de rejimin yakın destekçileri için ibretlik bir olay. Başka bir şey değil. Bence ben öyle düşünüyorum. Çok da üzerinde konuşmaya gerektiren bir isim de bence de değil. Dediğim gibi çünkü binlerce insanın hayatını kararttırdığı için asıl konuşulacak yani 15 Temmuz'da ben size şunu söyleyeyim. 15 Temmuz'da asıl içeridekilerden ziyade 15 Temmuz'u çözmek istiyorsanız içeridekilerden ziyade dışarıdakilere odaklanacaksınız. Bu 2x2-4. Yani 2x2-4. Dışarıdakilere odaklanacaksınız. Dışarıdakiler o gün, o gece veya öncesinde sonrasında ne yaptılar? Bu kadar basit. İçeridekileri de araştırabilirsiniz. Ama içeridekilerin çok çok büyük kısmının masum olduğunu yani bence Rusya da biliyor, Amerika da biliyor. Hepsi biliyor yani. Bu birilerini aklama bağlamında söylemiyorum. Kastettiğim benim dışarıdaki o şu anki o resme baktığınız zaman adam istifa ediyor. Ben diyor sadık kalacağım. Böyle bir şey olabilir mi? Süleyman Soylu istifa ediyor. Sen bir amiralsın. Tüm amiralsın. Görevden alınabilirsin. Ne var yani? Neticede veya istifa o göreve atana başka bir göreve atanabilirsin. Yani sen Cumhurbaşkanı'na sadık Cumhurbaşkanı siyasi bir isim. Niye ona sadık kalacağım diyorsun? Eğer öyle diyorsan o siyasi görüşte misin belki? Veya o siyasi görüşteysen kendi görüşte olabilirsin neticede. Herkesin bir siyasi görüşü vardı onun için. Ama yaptığın, o zamana kadar yaptığın hizmetlerde de bir şüphe uyandırırsın sen. Yani siz diyelim neyse. Dolayısıyla Cihat Yaycı meselesi Rusya açısından şu anlamda yani deniz yetki alanları anlaşmasının imzalanması mimariydi, görevden alındı. Yani zaten bunun bir tutar yanı yoktu. Yani bu anlaşmada zaten henüz Birleşmiş Milletler'de henüz onaylanmadı herhalde veya orada bir süreç var çünkü bildiğim kadarıyla hani Türkiye ile Sarraç arasında. Dolayısıyla o iş nereye varacak onu da bilmiyorum açıkçası. Hani o anlaşmanın geçerli olup olmadığı uluslararası planda onu zannediyorum henüz bilmiyoruz. Ama yani bu mavi matan gibi yani denizleri böyle bölüp parçalayarak kendi bütün egemenlik haklarınızı iddia edebileceğiniz alanlar değil bu. Münhasır ekonomik bölge yani nasıl diyelim bor hattı inşa edilebilir. Başka ülkeler orada balık tutabilir mesela yani. Yani bu mavi vatan değil. Yani vatan kavramı uygun değil bu anlamda. Böyle denizleri bölerek parçalayarak çok taraflı görüşmelerden ziyade tek taraflı kararlarla kendinize böyle yeni vatanlar üretmeniz Sadece içerideki milliyetçiliği okşar, İslamcılığı. Yani bunun kullanmasına hizmet eder. Yoksa onun bir reel planda bir geçerliliği yoktur. Yani ne diyecek yani Türkiye, herkes Rusya mavi vatan, onun da mavi vatan, Amerika, Fransa, Yunanistan, herkes mavi vatan ilan etse o zaman savaş çıkar zaten. Çünkü herkesin mavi vatanları birbirinin içine girer. Yani netice itibariyle. Veya o mavi vatan dediğiniz yerde yani o mavi vatan diye çizilen o haritada gösterilen yerlerde tamamen egemenlik haklarına sahip değilsiniz ki siz yani. Öyle söyleyeyim. Yani bu rahat dediğim gibi veya gemiden geçiş güzergahlarında mesela diyelim. Yani bu şey değil. Öbür ülkeye geçmemi diyeceksiniz. Uluslararası sular bunların neticede. Yani kendinize göre böyle ürettiğiniz haritaları çevirerek, döndürerek yeni vatanlar icat edeceğinizde denizlerde şurada burada haklarınızı savunun. Haklarınızı savunmakta bir şey yok. Hakları savunmak başka bir şey ama böyle ucubu ucubu icatlar çıkararak yani burada o anlamda belki gider. İcatlar çıkararak kendi karasal vatanınızdan olmamak lazım. Yani şu an Türkiye'de Erdoğan'ın yaptığı yani İdlib'deki cihatçı tehdidini kök salmasına İdlib'de cihatçı tehdidinin kök salmasına Libya'da bölünme senaryolarına hizmet eden bir politika izliyor. Yani Cumhurbaşkanı Erdoğan veya efradı diyelim. Neyse. Bakın buna da siz şey taşıyorsunuz. Yani o değirmene neyse.
Su taşıyor.
Yani, su taşıyorsunuz. Yani öyle bir durum. Ona hizmet etti. Şimdi de gerekliliği muhtemelen ortadan kalktı herhalde veya azaldı. Veya işte kendi Hulusi Akar mı telkinde bulundu onu da bilmiyoruz. Ama o da olabilir. Hani daha fazla görünür olmaya başladı. Tüm amiral ama yani çok basında kendine göre gazetecilerle başka gazetecilerle ilişkileri olduğu belli. Nasıl ilişkiler olduğunu bilmiyoruz ama hani yani Nedim Şener'i, Mehmet Metin'leri bilmem şusu busu falan yani veya ondan öncesinde, istifa etmeden öncesinde de belli medyadaki ilişkileri güçlü tutmaya çalışan ama bir asker için normalde olmayan, değil mi? Bir subay için işte normal olmayan ilişkiler bunlar. Kendisini parlatan böyle yazılar, makalelerin belki çıkması. İşte böyle eski usul elbise gibi kullanıp atılırsınız yani. Bir ibretlik bir olay neticede. Bence rejimin etrafında, Erdoğan etrafındaki herkesin ibret alması gereken bir olay. Ama bu ibreti almayacaklarını da ben açıkçası düşünüyorum. Çünkü yani Davutoğlu bile öyle dedi. Neticede 2 yıl sonra parti kurdu. 3 yıl sonra neyse. Yani Rusya'da böyle bir şey oluşturmadı. Rusya'nın adamı mıydı? Ben hiç zannetmiyorum. Yani Ergenekon'un adamı mıydı? Olabilir. Yani Avrasyacıların adamı demek Rusya'nın adamı mı demek? Bence değil.
Türkiye'de
yani
değil.
Yani bu şey değil. İlişkiler öyle değil. Yani Avrasyacılar var. Bazı Avrasyacı olarak bilinen isimler var Türkiye'de. Rusya'ya giriş yasakları var yani. Anlatabiliyor muyum? Yani bunlar tanınan bilinen isimler yani. Şimdi isim bir polemik oluşturmak istemem de. Yani var yani. Veya mesela geçen sene mesela bir tanesinin kalktı izni yani. 2019.
İlginç.
Yani Mayıs'ta adam geldi buraya yani. Ama 5 yıl yasağı vardı neticede yani. Anlatabiliyor muyum? 2015'te konmuş bir yasağı vardı adamın geldi. Sonra izin yani 4 yıla 1 yılı erkenden verdiler falan. Yani. Ama bu şey değil. Yani bu bilinen isimler. Başka isimler de var yani. Başka isimler de var biliyorum. Yani Türkiye'de Avrasyacı olarak bilinen ama Rusya'ya girişi bile olmayan. Veya mesela Avrasyacı olarak bilinen isimler diyorsunuz geliyor. Ben Moskova'da yaşıyorum 14 yıldır, 13 yıldır. Bir yılda Petersburg'da yaşamıştım da. Avrasyacı olarak bilinen isimler. Geliyor kimle görüşüyor? Tuhaf isimler. Hani şey değil. Rusya'da bilinen dış politikayı, siyaseti etkileyen 10 akım veya grup veya neyse saysak etkili şeylerse bu 10 içerisinde değil. Kimle görüşüyor? Hani Dugin'di, şuydu, buydu. Dugin kim? Yani Dugin kim? Zurnanın yani bilmiyorum başka şey gelmez. Son deliği gerçekten. Deliği bile değil. Dugin'i böyle bir büyütme gibi bir şey var Türkiye'de. Yani Dugin tamam bir düşünür. Rus bir düşünür. Önemli bir düşünür. Avrasyacılık falan. Ama bunun zaten fikirleri o ayrı bir tartışma konusu. Onu başka bir belki konuşuruz ama Dugin'in yani Putin'in üzerinde bir etkisi var mıdır? Yok. Bence gerçekten çok. Yani daha doğrusu hiç yoktur. Öyle söyleyeyim. Yani Dugin'in fikirleri çok marjinal bulunur. Dugin hayatında onu bir defa yazdım. Bazıları karşı çıktı falan ama gerçekten görüşmemiştir Putin'le hiç görüşmemiştir. Putin Dugin'le hiç görüşmemiştir yani. Kitaplarını okuduğunu ben hiç zannetmiyorum. Okumuyor da zaten yani. Bildiğim kadarıyla. Çünkü sordum yakın, yani Putin'in yakınında görev alan bazı isimler vardı. Zaman zaman değil de bazı toplantılarda, konferanslarda falan. Bu konular konuşuldu yani ve kendileri bizzat da söylediler. Yani Putin Dugin'i okumaz diye diyen gerçekten Putin'in çok yakında olan isimlerden bizzat benim duyduğum şeyler var. Kaldı ki fark etme ya Putin, özür dilerim, Dugin biraz burada Ortodoks şeyinde, Ortodoks kilisesinde daha ziyade Dugin'in çevresinde bir grup vardır. Bu grup biraz Ortodoksluğun tabiri caizse biraz fazla Slavyan, biraz fazla milliyetçi bir cemaat tarzında düşünebilirsiniz. Hani bizim klasik anlamda cemaatler değil ama bir grup, bir cemaat gibi düşünebilirsiniz. Fazla aşırıcı, aşırı Ortodoksluk yanlısı, Slav yanlısı ama bu kilise tarafından bile fazla yani kabul görmeyen bir gruptur. Yani bu bilinmez çok Türkiye'de de. Dugin biraz marjinal tarafı temsil eder. ve yani kiliseyle bile çatıştıkları yanlar vardır. Anlatabiliyor muyum? Yani şey değildir böyle bir ana akım zaten değildir ama o damarları besleyen yan akımlar arasında da güçlü bir yan akım değildir. Yani o kendi o topluluk, Ortodoks toplumda, Slav Ortodoks o güçlü olan toplulukta bile marjinal bulunur birçok fikri. Dolayısıyla bu Dugin'i böyle büyüterek işte Putin'in sağ kolu, Putin'in danışmanı hiçbir zaman danışmanı olmamıştır. Yani yani hiçbir zaman resmi veya gayri resmi Putin'in hiçbir zaman Dugin danışmanı olmamıştır. Ve bu geliyor Avrasyacı olarak bilinen gruplar, bazı böyle Putin, Dugin'in yardımcısı, asistanı, şusu busu bilmem, başka veya Dugin de değil sadece ama görüştüğü isimlere bakıyorsunuz. Hiçbir etkisi olmayan, hiçbir bu anlamda Rus dış politikasında yönlendirici bir etkisi olmayan isimler bunlar. Bu Putin'in Avrasyacılık düşüncesi, ne bileyim Rusya'daki Avrasyacılık ekolü, bu konudaki katkıları teori bağlamında farklı bir şeydir. Veya Putin'in eski Sovyet coğrafyasında, eski Sovyet ülkelerinde ki o ülkelere yönelik politikasındaki Avrasyacılığın payı başka bir şeydir. Çünkü bunu her Rus devleti zaten belli ölçüde bu bağları kurtarmaya, sağlamlaştırmaya, geliştirmeye çalışır. Bu başka bir şeydir. Ama Putin'in Avrasyacılık olarak sunduğu o teori tamamen başka bir şeydir. Anlatabiliyor muyum? Ve dolayısıyla meseleyi şey yapmak lazım. Daha ziyade burada yani böyle Türkiye'de veya yurt dışında olsun Avrasyacılık denilince Dugin'in biraz parlatılması gibi bir durum söz konusu olmuştu 15 yıl kadar önce. Ondan sonra uluslararası medyada da daha ziyade böyle yani sanki Putin'in akıl hocasıymış gibi yansıtıldı biraz Dugin. Alakası yok. Öyle bir durum yok. O tamamen Rusya'yı bilmemekten kaynaklanıyor. Rusya'yı gelmemek. Daha ziyade yabancı makaleleri okumaktan, etmekten kaynaklanıyor. Hakim olmaktan kaynaklanıyor. Biraz da Türkiye'deki propagandadan, bu grupların yaptığı propagandadan Dugin konusunda. Yani Dugin'e benim saygım var. O başka bir şey. Ama yani bir o anlamda gerçekten bir etkisi yok. Yani ciddi bir etkisi yok. Daha doğrusu çok var. Yani hemen hemen yok. Öyle söyleyeyim. Ve o gruplar, Türkiye'de Avrasyacı olarak bilinen grupların Dugin'le irtibatları yani bununla, yani Dugin'le, Dugin veya bunun gibi isimlerle, 3-5 başka isimlerle bazı irtibatları. Bu dediğim gibi cihat yaycının arkasında Rusya var falan, ben hiç demem öyle bir şey. Yani öyle olduğunu zannetmiyorum. Ama yani 15 Temmuz gibi bir mesele, 15 Temmuz gibi bir mesele oldu. 15 Temmuz gibi bir hadise oldu. Bu hadisede hani Rusya bizzat organizatör olarak ben yer aldığını düşünmüyorum. Bu başka bir şey. Ama 15 Temmuz'dan ciddi anlamda istifade etmiş midir? Etmiştir. Ama Türkiye'de yeni bir hani darbe tartışmaları da olduğu için söylüyorum. Eğer kimden gelirse gelsin, gerçek veya sahte fark etmez. Herhangi bir bu tarz bir darbe gibi bir gelişme olursa da Rusya böyle bir tırnak içerisinde o yeni darbe gibi bir gelişmeye de kayıtsız kalmaz, kalamaz. Kalmaz ve kalamaz yani. O da başka bir konu. Yani bu saatten sonra Rusya'nın yaptığı, Erdoğan'la girdiği angajman gerçek veya sahte fark etmez. Kimden gelirse gelsin, ister Amerikancı, ister sahte, ister bilmem başka bir şey. İsterse veya Ergenekon tarafından veya Avrasyacı taraftan. O öyle bir yeni bir darbe, tırnak içerisinde öyle bir gelişme olursa, böyle bir gelişme Rusya kayıtsız kalmaz veya ve kalamaz, öyle söyleyeyim. Çünkü o şu an daha bir farklı bir konjonktürdeyiz biz 15 Temmuz'a göre. Yani o da antiparantez, onu söylemiş olayım.
Peki. Evet. Çok teşekkürler. Böylece şeyi de dinleyenler de şeyi de öğrenmiş oldu. Yani Avrasya, Türkiye'deki Avrasyacılarla Rusya'daki o
onu iş bambaşka. Onu detaylı konuşmak lazım belki.
Onu da belki ayrı bir programda yaparız.
Şu an üzerinden geçmiş olduk. Konu biraz oraya girdi ister istemez. Evet. Ama hani Dugin'i böyle şey yapmamak lazım. Dugin yani. Başka bir şey değil.
Peki. Çok sağ olun Kerim Bey. Tekrar yine görüşmek üzere.
Ben teşekkür ederim Ali Bey. İyi günler, iyi yayınlar herkese. İyi
sağ olun.
Ahval podcastlerini tüm mobil telefonlarda Spotify, SoundCloud ve Spreaker üzerinden dinleyebilirsiniz. Apple iPhone kullanıcıları bize iTunes üzerinden de ulaşabilir. Türkiye'nin ve hayatın cıvıl cıvıl sesleri Ahval Podcast dizisinde. Kulağınız bizde olsun.